burada kalacağız.
Merhaba, hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Biz Burada Kalacağız, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda başladı. Yapımcımız Nurettin Turan, yapım yardımcımız Birgül Taşçı ve teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş, ben İpek Önder. Bu hafta da karşınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerini konuşacağız. Bizlere ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Belge geçer numaramız +90 312 463 32 84. Blog adresimiz bizburada.blogspot.com. Yurt dışında 24 Haziran seçim sürecini, daha önceki benzer seçimlere göre katılım oranını ve sonuçların yansımalarını konuşacağız. Hollanda, Fransa ve Almanya'da bulunan gazeteci arkadaşlarımıza bağlanarak bulundukları ülkelerdeki seçim yansımalarını aktarmalarını isteyeceğiz. Stüdyomuzda da iki değerli ismi ağırlıyoruz. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Can Ünver. Hoş geldiniz Sayın Hocam.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Öğretim Üyesi Sezgin Mercan. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Ve telefon hattımızda Hollanda'dan Yusuf Özkan bizlerle birlikte. Sayın Özkan merhaba efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, iyi yayınlar.
Yusuf Bey, duyabiliyor musunuz efendim bizleri?
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz efendim. Seçim sonuçları Hollanda'da nasıl yankılandı? Hem sonuçları konuşalım sizinle hem de süreçten bahsetmenizi isteyeceğiz. Buyurun.
Hollanda'da 260.264 seçmen, kayıtlı seçmenden yaklaşık %46'sı sandık başına gitti. 15-19 Haziran seçim tarihleri arasında Lahey, Amsterdam ve Deventer kentlerinde kurulan sandıklarda oyunu kullandı. Seçimde Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyların %73'ünü, CHP adayı Muharrem İnce %18'ini, diğer adaylarda %5 ve %2 arasında oy aldılar. Genel seçim oylamasındaysa AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı oyların %73.7'sini, Millet İttifakı da 16.9'unu aldı. Diğer seçimlere göre biraz yüksek de olsa kayıtlı seçmen bakımından düşük kaldı. Ancak yarıya yakın bir seçmenin oy kullandığı belirtiliyor. Yine Belçika'daki rakamları da aktarayım ben. Belçika'da da yaklaşık 142.500 seçmen, kayıtlı seçmenden %53.6'sı sandığa gitti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık %75'ini elde etti oyların. CHP adayı Muharrem İnce ise %15 civarında bir oy aldı. Belçika'da Brüksel ve Deventer, Anders kentlerindeki Türkiye temsilciliklerinde kullanıldı oylar. Genel seçim sonuçları da AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı %75, Millet İttifakı da %14.9 olarak sonuçlandı. Tabii ki seçim sonuçları yoğun bir şekilde tartışılıyor Hollanda medyası tarafından da. Leiden Üniversitesi öğretim üyelerinden Türkolog Profesör Doktor Erik Jan Zürker'e göre iki önemli nedeni var. Özellikle AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hollanda ve Belçika'da yüksek oy almasının. Bunun birinci nedeni Hollandalı profesöre göre Hollanda ve Belçika'daki AK Parti örgütlerinin seçmenin ayağına gitmesi ve oy kullanacak noktalara onları ücretsiz otobüslerle taşıması. Çünkü Türkiye'de insanların oy vermesi daha kolay, kalkıp mahallesinde ya da kayıtlı olduğu bölgedeki bir seçim mahalline gidebiliyor, ama Hollanda'da ya da Belçika'da oy verilecek noktalar dışında yaşayan kentlerde, örneğin Eindhoven'da yaşayan ve Rotterdam seçim bölgesinde kayıtlı birisinin oy verebilmesi için yaklaşık 100 kilometre yol gidip 100 kilometrede dönmesi gerekiyor. Yani oldukça külfetli bir durum. İşte AK Parti'nin seçmenlere bu denli ulaşıp onları sandığa taşımasının oyların yüksek olmasını artırdığı görüşünde Hollandalı profesör. Bir diğer noktada AK Parti seçmen tabanının yüzünün tamamen Türkiye'ye dönük olduğu, Türkiye'deki medyayı, Türkiye'deki gelişmeleri yakından izlediği için seçime ilgili olduğu, ancak diğer kesimlerin daha çok Hollanda siyasetiyle ya da Belçika'daki iç gelişmelerle ilgili oldukları için çok fazla oy verme taraftarı olmadığını belirtiyor. Bu nedenle de seçimdeki oy oranları ve katılım oranının bu şekilde sandığa yansıdığını belirtiyor. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından pazar akşamı, pazar gecesi hem Hollanda'da hem de Belçika'daki Türk seçmenler sokaklara çıktılar, uzun konvoylar oluşturdular. Hatta zaman zaman bu konuda tartışmalar yaşandı. Özellikle Belçika'nın Hölzden Zoldu kentinde trafik tıkadıkları gerekçesiyle 75 sürücü hakkında rapor tutuldu. Yine Rotterdam'da 7500 civarında sürücüye trafik cezası yazıldığı belirtiliyor. Bu konuda tepkiler vardı. Özellikle klakson çalmanın yasak olması nedeniyle insanların gece yarısı rahatsız edildiği konusunda eleştiriler vardı. Bir taraftan tabii ki buna yönelik Türklerin de Hollanda medyasına ve kamuoyuna bu tür eleştiriler karşısında tepkisi vardı. Onlar da Hollanda'yı sonuçlara hazırsızlık göstermekle suçluyorlar. Çıkan sonuçları kabul etmemekle suçluyorlar. Ama genel anlamda baktığımızda oldukça sakin, olaysız bir seçim süreci yaşandı. Hem Hollanda'da hem Belçika'da. Ufak tefek tartışmalar zaman zaman yerel medyaya yansısa da hani ciddi anlamda insanları tedirgin edecek ya da demokrasiye gölge düşürecek bir olay yaşanmadı. Her iki ülkede de oldukça olgun bir hava içerisinde demokrasiye yakışır bir şekilde oylarını kullandılar vatandaşlarımız.
Yusuf Bey, ben bir soru sormak istiyorum. Biraz evvel Erik merhabalar. Erik Yansıyöker'in tespitlerinden söz ettiniz. Şimdi şöyle de bir durum var mı acaba? Yani bu mesela seçmen davranışlarında Batı Avrupa'da belli ülkelerde, işte Hollanda'da, Belçika'da, Almanya'da son yıllarda artmış olan Türkiye ve Erdoğan karşıtlığı bizim seçmenlerin üzerinde bir tahrik edici etki mi acaba, etkiye mi sebep oldu diye düşünüyorum ben. Yani gerek AK Parti'ye gerekse de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan işte destek biraz da o ülkelerdeki özellikle basında, medyada aralıksız devam eden bir karşıtlık havasından kaynaklanmış olamaz mı? Yahut da bunun etkisi sizce ne kadardır?
Kesinlikle çok doğru bir saptama Can Hocam. Buradaki hem siyasi yorumcular hem de sosyologların en fazla üzerinde durduğu konulardan birisi bu. Özellikle son yıllarda aşırı sağın yükselişi ve buna bağlı olarak hem siyasette hem medyada özellikle Müslümanlara ve Türklere yönelik aşağılayıcı ya da hedef gösteren bir dilin kullanması nedeniyle insanlar kimliklerine, hem etnik hem de dinsel kimliklerine daha fazla sarıldığı yorumu yapılıyorlar. Dolayısıyla Türkiye seçimlerine bu kadar ilgi duyulması ya da AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verilmesinin en önemli etkenlerinden birisi de bu. Hatta konuştuğumuz hem Belçika'da hem Hollanda'da oy verme bölgelerinde konuştuğum seçmenlerin birçoğu niye oy veriyorsunuz soruma inadına oy veriyoruz. Çünkü bütün Batı'nın hedefinde Erdoğan var. Biz onu yalnız bırakmayacağız karşılığı oldu. Bu azımsanamayacak ölçüde bir seçmenin bu konuda karar verdiği bir sürpriz değil, bilinen bir gerçek. Birçoğu Batı'ya inat ya da Türkiye'ye hedef alan açıklamalar inat. Bir kısmı da Batı'ya en sert tepkiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiği için, Batı'ya kafa tuttuğu için ona oy verdiklerini söylüyor. Yani bu saptama gerçekten doğru bir saptama Can Hocam.
Evet, teşekkür ederim.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istedikleriniz yoksa veda ederim size.
İyi yayınlar, kolay gelsin.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, kolaylıklar diliyoruz. Hollanda'dan Yusuf Özkan telefon hattımızdaki konuğumuzdu. Evet, aslında Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi belli olduktan sonra Hollanda'da yine 16 Nisan referandum sürecinde olduğu gibi siyasi liderlerin propaganda faaliyetlerine ve seçim bilgilendirme faaliyetlerine izin verilmeyeceği açıklanmıştı. Böyle bir süreçten geçtik. Sayın Mercan, sizin de kısaca Hollanda yorumlarınızı alalım. Hollanda'daki seçim yansımalarını siz nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, gerçekten yani katılımın olduğu, ilginin olduğu bir süreç yaşandı. Tabii bu ülkeden ülkeye değişiyor. Bazı ülkelerde hani bakıyorsunuz seçmen sayısı hani fazla ama katılım oranı düşük kalmış. Bazılarında daha yüksek. Bunun net istatistiklerini tutacak bilgi de var. Medyada artık yansıdı hani sonuçlar. Ülke ülke tek tek çıktı. Destek oranlardan çıktı baktığınız zaman. Hangi ittifaka veya işte hangi lidere oy gittiğine dair. Şimdi burada az önceki tespit çok yerinde. Yani Türkiye yönelik işte Avrupa ülkelerindeki tutum. Yani bu diğer ülkelerle de alakalı bir şey. İşte Orta Doğu ülkelerine bakın veya Amerika ile işte ilişkiler, bunlar mutlaka seçmenlerin tutumunu, davranışını belirler. Fakat tabii Avrupa'da daha özel bir durum var. Çünkü yani Avrupa'da biz bir süredir hep neyi konuşuyoruz? İşte sağın yükselişini konuşuyoruz. Bunun yarattığı baskı var yani insanlar üzerinde. Özellikle de yabancılar üzerinde ciddi bir baskı vardı. İlk de bunun sınanacağı, test edileceği örnek aslında işte bu Türkiye'deki seçimler. Oradaki tabii herkes orada, her seçmen aynı işte sorunlarla yüz yüze olmayabilir. Böyle bir hani genelleme yapmak çok yerinde olmaz ama gündelik hayatında bunu hissedenler var. Onu biz programlarda da biliyorsunuz, konuklarımız üzerinden de inceleme veya işte öğrenme imkanı buluyoruz. Başka araştırmalar vesilesiyle de buluyoruz. Basına da yansıyor. Bu koşullar içerisinde o sorunlarla alakalı da bir değerlendirme yapıp, yani Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar ayrı, hani siyasi tutum veya işte aile bağları, o geleneksel bir şeyi de, durumu da yansıtıyor.
Yani seçmen tercihleri de aktarılıyor galiba.
Aktarılıyor da bir yandan. O öyle. Ama biliyorsunuz ki işte yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın daha ayrı hassasiyetleri oluyor bu gibi konularda. Onların iradelerini de bu şekilde yansıttıklarını görüyoruz. Yani daha himaye eder ve aslında Avrupa'ya da bu anlamda ders veren bir veya bir mesaj veren, öyle söyleyelim, tutum içerisinde olduklarını da görüyoruz. Tabii tercihler gene tek tek bakıldığında değişebiliyor, ülke ülke bakıldığında.
Hocam,
yani bir de tabii bizim vatandaşlarımız bu haleti ruhiye içerisinde, bu ruh durumları içerisinde seçim sonuçları açıklandıktan sonra da işte tuttukları partinin seçimi kazanmış olmasından ya da işte yandaşı oldukları adayın seçimi kazanmasından dolayı duydukları memnuniyeti çok etkili biçimde dışa vurmuşlar belli ki. Bu da o yaşadıkları ülkeye karşı da bir tepki işte. Yani sadece oy kullanarak değil. Bakınız siz madem karşısınız bu kadar, biz de işte bu şekilde oy kullanır. Bir de bunun üstelik de sevinç gösterilerini sizi rahatsız edecek noktaya kadar getiririz şeklinde bir tavırları olmuş. Bu Avrupa basında biraz eleştiriliyor şu günlerde. Bir iki gündür. İşte umarız tabii yani daha farklı gerginliklere neden olmasın. Çünkü bizim için önemli olan oradaki vatandaşlarımızın da huzurudur her şeyden önce. Çünkü geçti bir seçim dönemi, bitti. Yani işte farklı gerginliklere neden olmayacak şekilde bitmiş olmasından da, ya da bitmiş yani inşallah olmamıştır, memnuniyet duymamız lazım diye düşünüyorum.
Evet. Sayın Hocam, şimdi Fransa'daki son durumu ele alalım. Arzu Çakır Morin telefon hattımızda bulunuyor. Sayın Morin, merhaba efendim, hoş geldiniz.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. 24 Haziran seçim sonuçlarının Fransa'daki yansımaları nasıl oldu efendim? Buyurun.
Fransa çok dikkatli izledi. Bir önce bunu söyleyelim. Hiç bu kadar yakından bir seçim izlediklerine şahit olmamıştık. Türkiye'de de katılımı çok yüksek oldu. İlgi bu tarafta da çok büyüktü. Burada katılım, Türk seçmeye de yoğun katıldı bu seçimlere. Yani beklenmedik, eşi görülmedik bir seçim dönemi yaşandı denebilir. Fransız medyası canlı yayınlarla çok çok geniş yer verdi. Fakat ilk kez buna şahit olduk. Kesinsiz canlı yayın yaptı haber kanalları, örneğin seçim günü. Frans 24 kanalı bunu yaptı özellikle. Tartışma programları ve canlı yayınlarla birlikte kesintisiz izledi son gün. Dolayısıyla Türkiye'ye ilgi, bu seçimlere ilgi çok büyüktü seçim gününde. Sonuçlar konusuna gelince, sonuçlarla ilgili olarak da hem birinci sayfadan hem manşetten izlendi bu konu. Genel bir toparlama yapacak olursak tabii çok geniş, ancak özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çift zaferine vurgu yapan başlıklar öne çıkıyordu. Cumhurbaşkanı, örneğin Liberasyon gazetesi, ne ekonomik kriz, ne çifte seçimin yarattığı belirsizlik, ne de muhaliflerin yürüttüğü göz kamaştırıcı kampanya sonuç vermedi. Erdoğan yeniden bütün alanlarda tüm iddialarını kazandı yorumunu yaptı mesela. Ve çifti zaferin ardından muhalefetin cephesinden bakan gazetelerde oldu. Mesela Le Figaro, muhalefet iddiasını kazanamadı, başarılı olamadı dedi. Bir, Erdoğan çifti zafer kazandı. İki, milliyetçiler oylarını beklenenin üzerinde yükselttiler. İkinci, başarı MHP'ye aittir, anahtar parti olma rolüne yükseldi. Üçüncü, muhalefet cephesinden gelen tek başarı ise HDP'nin barajı aşması oldu. Tek teselli ise muhalefetin budur yorumu yapıldı. Böyle bir yorum da muhalefet cephesine getirildi. Ama ortak başlık, bütün gazetelerdeki ortak yönelim ise Erdoğan hiper başkan oldu başlığıydı. Fransızca'da hiper sözcüğü aşırılığı da içeren, çok güçlü başkan anlamına gelen, yani hipermarketler de var burada. Bu cümle çok kullanılıyor günlük yaşamda. Erdoğan hiper başkan olduğu yorumunu yaptı. Bütün gazeteler farklı yorumlar, farklı cümlelerle. France 24 örneğin Cumhurbaşkanıydı, hiper cumhurbaşkanı oldu başlığını attı. Le Parisien popülist bir gazete, geniş kitlelere hitap eden bir gazete, tarafsız. Onlar da Erdoğan hiper başkan gömleğine hazır, güçlü ve kararlı muhalefet kampanyasına rağmen seçimleri kazandı. 15 yıldır Türkiye'yi yöneten Erdoğan 5 yıl daha hem de çok güçlü bir şekilde yeniden iktidara geldi dedi. Eleştiri kısımları da yer yer var. Oldukça kaygılı bir görüntü de var. Burada onu da belirtmek isterim. Birincisi, bu yeni bir seçim sistemiyle, artık yönetilecek Türkiye, özür dilerim, yeni bir yönetim sistemiyle, başkanlık sistemi, bunu nasıl uygulamaya konulacağı, bunun Türkiye'deki demokratik yönetimi nasıl etkileyeceği, daha demokrat bir yapıya mı gidilecek, o hal kaldırılacak, ekonomi düzelecek, yani güçlerin, yürütme gücünün tek elde toplanması Türkiye'yi daha mı iyi günler bekliyor, yoksa o hale devam edilecek, o hal uygulamaları Türkiye'de ve bütün Avrupa'da eleştiri konusu, biliyorsunuz, yargılamalarla ilgili eleştiriler var, basın özgürlüğü ile ilgili eleştiriler var. Bunlar nasıl bir hal alacak? Bütün bunlar soru işareti, soruluyor. Son bir nokta ise, bu sabah nihayet haber geldi, bekliyorduk seçim gününden bu yana. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı, kutlama mesajı gönderdi. Gelen tek resmi açıklamada bu. Fransız işlerinden henüz bir yorum gelmedi. Çünkü Fransız politikacıların tutuklanmasıyla ilgili bir takım açıklamalardan başka şu ana kadar bir açıklama yapılmamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kutladı Macron ve özellikle tüm Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda bir takım mesajlar verdi. Macron bir taraftan Cumhurbaşkanı, bir taraftan da Türk halkını umarım önümüzdeki dönemdeki ekonomik ve sosyal gelişmeler için başarılı ve şanslı bir dönem olur Türk halkı için dedi. Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerinin daha da barışçıl, daha sakin bir havaya oturtulması gerektiğini söyledi. Bu konudaki tam cümlesi, Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerinin önemine vurgu yaptı. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında paylaştığımız ilke ve değerlere de saygı gösteren, daha barışçıl bir diyalog sürdürme konusundaki kararlılığını da iletti denildi İzle Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada. Bir de tabii Avrupa Birliği üyeliği konusunda, daha önce hatırlıyorsunuz, Macron artık 50 yıllık hipokrizinin, yani 200 yılın sona ermesini ve Türkiye ile tam üyelik değil, ortaklık ilişkisi geliştirilmesini önermişti. Bakalım önümüzdeki dönem bu açıklama önümüzdeki dönemdeki bu diyaloğa da belki de işaret ediyor. Nasıl bir Türkiye ile nasıl bir Avrupa Birliği olarak zaten Avrupa Birliği kriz zirvesi var birkaç gün sonra. Göçmen krizi var. Türkiye bu konuda kilit noktada. Nasıl bir rol düşünülüyor Türkiye ve Avrupa Birliği arasında? Bunların hepsinin gelişmelerini göreceğiz. Son olarak da özellikle Suriye gibi bölgesel krizler ve terör mücadele konusunda da Türkiye, Fransa olarak Türkiye ile ilişkilerin yoğun olarak sürdürülmesi konusunda kararlı olduklarını hatırlattı Macron. Görece diplomatik bir dil kullanıyor ve Türkiye'nin üç alandaki önemine vurgu yapıyor. Yani Türkiye bundan sonra yoluna nasıl devam edecek bunu çok iyi dikkatle izliyor diyelim Fransa, ama diğer taraftan da terörle mücadele, göçmen krizi ve Suriye dosyasında özellikle Türkiye'ye vazgeçilmez bir ilişki, ortaklık söz konusu. Bundan da vazgeçmeyi düşünmediklerini, bunu devam etmeyi kararlı olduklarını gösteriyor Fransız devleti, Fransız hükümeti. Böyle özetleyebiliriz belki olup bitenleri burada.
Evet. Arzu Hanım, Can Bey'in bir katkıda evet. bulunacak.
Arzu Hanım merhaba. Şimdi Fransa işte Avrupa'da aslında belki dünyada tabii hükümet sistemi açısından da farklı bir konumda. Yani mesela bir Almanya'da parlamenter sistemin daha güçlü olduğu, daha doğrusu güçlü olduğu Almanya'da Türkiye'deki yeni sistemle ilgili eleştirileri bir bakıma anlayabiliyorum. Ancak Fransa'da da yarı başkanlık sistemi veya işte başkanlık sistemi netice itibariyle yani fazladan bir başbakan evet. var. Bu eleştiriler Fransa'daki yani yeni Türkiye'nin yeni hükümet sistemiyle ilgili olarak eleştirilerde eleştirileri haklı buluyor musunuz? Veyahut da bunları böyle bir farklılık düzlemine oturtuyorlar mı? Hani bize de benziyor biraz falan filan şeklinde yorumlar çıktı mı, onu merak ediyorum çok.
Sistem çok benzer, doğru söylüyorsunuz, ama buradaki sistemde parlamenter sistem hala güçlü, birincisi bu. İkincisi, eğer parlamentodaki çoğunluk iktidar partisine ait olursa, şu anda durum bu, hem Cumhuriyete Yürüyüş Partisi, Macron'un partisi, hem de mecliste ağırlığı olan, hem iktidara sahip hem meclisteki ağırlığa sahip bir parti. Ama buna rağmen bir takım denetim mekanizmaları çok sert, hukuki denetim mekanizmaları çok sert. Bir de burada juge d'instruction dedikleri bir yapı var, yani soruşturma hakimleri yapısı var ve bu soruşturma hakimleri biliyorsunuz, birbiri ardına duyuyorsunuz, cumhurbaşkanlarının gözünün yaşına bakmıyorlar, bakanların, cumhurbaşkanlarının, ve çok sert bir evlerine kadar gidip gözaltına almak kadar, pek çok görevi başında olmasa da pek çok denetim mekanizmaları çok sağlam. Sistem kendini bu şekilde bir güvence altına almış. Bizim ülkemizde ise bir tarafta o hal var biliyorsunuz. Bir tarafta parlamento çoğunluğu bir yerde, bir tarafta yürütme gücü bir yerde. Ama tabii Türkiye sistemini yavaş yavaş, bu yeni bir sistem, yeni de geçiriyor. Yani evet. Fransa gibi yüzyıllar süren bir sisteme sahip değiliz. Bu sisteme geçildikten sonra eğer sistemin aktörleri iyi oturtulabilirse belki Fransa o zaman eleştiri hakkına sahip olmayacak. Ama şu anda nasıl işleyecek, çok bir belirsizlik var eleştiriden çok
evet,
diyelim.
Evet,
yani
evet.
Fransa Türkiye'deki sistemi şu anda eleştireceği bir uygulama söz konusu değil. Ama belirsizlik ve belki bu belirsizlikten kaynaklanan bir endişe var. Bütün Türkiye şu anda, bunu belki de Türkiye'de de böyle bir belirsizlik duygusu söz konusu.
Tabii,
ne
tabii.
olacak, nasıl yönetilecek, yani bu taşlar nasıl yerine oturacak ileride. Bunların hepsini dünya da izliyor tabii, bizimle birlikte, bizlerle birlikte. Zannediyorum Fransa'nın bu konudaki eleştirileri sadece işte hem OHAL var, hem hukuki sorunlar var, hem gazetecilerle ilgili sorun. Bütün bunlar birbiri üzerine gelince, belki de OHAL'den normale dönüşünce, yaşam yeniden normale dönünce, belki bu eleştirilerin önemli bir bölümü ya da endişelerin ya da belirsizliğin diyelim, önemli bir bölümü gidecek. Bunu uygulama gösterecek daha doğrusu Can Bey.
Evet, belirsizlik devam ediyor. İşte önümüzdeki günlerde kanun hükmünde kararnamelerle uyum yasaları çıkacak. O zaman biz de anlayacağız evet. nasıl işleyeceğini hükümet sistemimizin. Teşekkür ederim.
Çok teşekkür evet, ediyoruz evet. efendim. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim.
Katıldığınız için.
İyi çalışmalar.
Sağ olun.
Ben
kolaylıklar dileriz. Fransa'dan Arzu Çakır Morin aktardı gelişmeleri.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com.
Biz burada kalacağız devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin sonuçlarını değerlendiriyoruz. Almanya'dan gazeteci Ayhan Şimşek telefon hattımızda bulunuyor. Sayın Şimşek merhaba efendim, hoş geldiniz. Ayhan Bey, efendim duyuyor musunuz bizi? Evet, gazeteci Ayhan Şimşek de biraz sonra yeniden bir bağlantı gerçekleştirelim, tekrarlayalım. Şimdi en fazla yurt dışı seçmenin bulunduğu ülke Almanya Sayın Hocam. Almanya'da nasıl bir tablo ortaya çıktı? Yüzde yani, kaç oranında bir seçmen sandığa gitti?
Aslında Türkiye ile mukayese edince çok az tabii. Ancak evvelki seçimlere bağlanmıştık.
Bağlandık galiba. Evet. Tekrarlayalım bir. Ayhan Bey merhaba efendim.
Merhaba, iyi yayınlar.
Duyabiliyor musunuz bizi Sayın Şimşek?
Ben duyuyorum Ayhan Bey. Ama alo. Duyabiliyor musunuz?
Evet, merhaba. Duyuyoruz efendim. Merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hemen sözü size verelim efendim. Seçim sonuçları Almanya'da nasıl yansıdı? Buyurunuz.
Evet, yurt dışında en çok Türk seçmeni bulunduğu yer Almanya. Almanya'daki Türkler de bu kez seçime oldukça büyük ilgi gösterdiler. Önceki yıllardaki seçimlere göre daha yüksek bir katılım oranı gördük. %50'lere ulaşan bir katılım var. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde biliyorsunuz Almanya'da aslında son 1-2 yıldır bir kara propaganda, Türkiye aleyhtarı, kamuoyunda haberler, tartışmalar, böyle bir ortamda aslında yine seçime gittik. Seçimin sonuçları oldukça ilginç çünkü Almanya'da beklenenin çok daha üzerinde oy aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Almanya'daki oylara baktığımız zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan %64,8 oy aldı Almanya'daki Türklerden. Muharrem İnce'nin oy oranı %21,9 oldu. Şimdi önceki yıllarda gerek AK Parti'nin oy oranına gerekse geçen yıl yapılan referanduma baktığımız zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok daha yüksek bir oy aldığını görüyoruz Almanya'daki Türklerden. Özellikle Düsseldorf, Essen bölgesinde, örneğin Düsseldorf Başkonsolosluğu bölgesinde %70'lere ulaşan bir destek var. Bu da Almanya'daki Türklerin bir anlamda hani bu son aylardaki, yıllardaki bu oyundaki tartışmalara, medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında oldukça olumsuz haberler, hatta hakarete varan karikatürler, açıklamalar, yorumlar görüyorduk. Bunlara bir tepki olarak da yorumlamak mümkün bu sonuçları. Diğer taraftan milletvekili seçimlerine baktığımız zaman da AK Parti'nin %55,7 aldığını görüyoruz. CHP %15,6, HDP %14,8 oy aldı Almanya'da. Genel olarak sonuçlar böyle. Biliyorsunuz Almanya'daki Türkler uzun yıllardır bu seçim, burada oy kullanabilme taleplerini dile getiriyorlardı. Bu seçimlerde de görebildiğimiz kadarıyla her ne kadar yurt dışındaki Türkler doğrudan aday belirleyemiyor, yani kendi adaylarını gönderemiyor ama onların verdiği oylar genel olarak Türkiye'deki seçimleri etkiliyor. Bu seçimlerde de görebildiğimiz kadarıyla AK Parti'nin 5 milletvekilini bu şekilde yurt dışındaki oyların etkisiyle çıkardığını görüyoruz. Diğer taraftan seçimin şöyle bir önemi de var Almanya'daki Türkler açısından. İki aday AK Parti'den Mustafa Yeneroğlu, bir diğeri de UEFA'nın eski başkanı Zafer Sürekaya. Her iki isim de Almanya'da yaşayan uzun süre ve buradaki Türkleri bilen, buradaki sorunları bilen iki isim AK Parti'den milletvekili oldular. Yeneroğlu ikinci kez seçilmiş oldu. Bu buradaki Türkler arasında memnuniyetle ulaşan bir gelişme. Bir diğer aday da MHP'den Avrupa Türk Konfederasyonları Genel Başkanı Cemal Çetin de İstanbul'dan aday olmuştu MHP'den. O da milletvekili seçildi. Dolayısıyla bu yeni mecliste en az 3 isim, Almanya'da yaşayan Türklerin yakından bildiği, kendileri de burada yaşamış olan 3 isim meclise girmiş oldu. Diğer taraftan Alman siyasetinde de daha ılımlı mesajlar gördük seçim sonuçlarının ardından. Her ne kadar ilişkiler çok gergin geçmiş olsa da son aylarda, gerek Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı, bir mesaj gönderdi ve bu mesajında da iki ülke arasındaki geleneksel yakın ilişkilere, tarihi bağlara, insani ilişkilere vurgu yaptı. Dünyada özellikle Orta Doğu'daki krizlerin hem Türkiye'yi hem Almanya'yı etkilediğini vurguladı Merkel. Özellikle mülteci krizine dikkat çekti ve Türkiye'nin de bu krizin çözümündeki rolünün ve üstlendiği sorumluluğu övdü bir anlamda Merkel açıklamasında. Dolayısıyla ılımlı mesajlar. Dışişleri Bakanı Maas da Türkiye'deki seçmen ne karar verirse versin biz buna saygı gösteririz ve bunu kabul ederiz dedi Alman Dışişleri Bakanı. Ve artık ilişkilerin daha da ivme kazanmasını beklediklerini söyledi. Bir ilginç mesaj Alman Dışişleri Bakanı'ndan. Eğer Türkiye OHAL'i kaldırma yönünde adımlar atarsa, kaldırırsa bu gerek Türkiye-Almanya gerek de Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin canlanmasına katkıda bulunabilir. Bu olumlu bir mesaj olabilir dedi. Dün Lüksemburg'da bu açıklamayı yaptı Alman Dışişleri Bakanı. Dolayısıyla bu seçim sonuçlarının ardından Alman siyasetinde daha ılımlı bir hava görüyoruz. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce de konuşulan bir Almanya ziyareti bekleniyor. Belki önümüzdeki aylarda bu konuda da bir gelişme görebiliriz. Anlaşılan Almanya siyaseti de bu seçim sonuçlarını kabul etmiş ve bu yeni döneme bir an önce karşılıklı ilişkilerin, ziyaretlerin canlandırılmasıyla adım atmayı düşünüyor.
Evet. Anlaşılan o ki tabii Alman siyasi partileri tarafından da medya tarafından da yakından takip edilmiş Almanya'da 24 Haziran seçim sonuçları. Can Hocam nasıl evet. sorularla eşlik etmek istersiniz
şimdi,
sohbetimize?
Evet şimdi yani Alman siyasetinde biraz diplomatik biraz işte nezaket gereği bazı demeçleri işte memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak kamuoyunu belirleyen, yönlendiren medya bu konuda çok tabii farklı tavırlar içerisinde. Şimdi öncelikle ben sormak istiyorum Ayhan Bey'e. Evvelki akşam yani seçim akşamı sonuçlar açıklandıktan sonra benim gördüğüm kadarıyla birçok kentte Türkler konvoylar oluşturdular. Ve AK Parti ile Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini kutlamak üzere bayağı bir gösteri yaptılar falan. Bunların yansıması ne oldu acaba? Yani Alman basını ve belli ki Alman kamuoyu bundan çok memnun ve hoşnut değil. Onun ötesinde ben mesela bir başlık gördüm. Almanya'daki 3 Türk'ten 2 tanesi Erdoğancı falan şeklinde. Bu arada Cem Özdemir'in çok olumsuz bir demeci oldu falan. Yani Türkiye katiyen Avrupa Birliği'ne artık giremez şeklinde falan. Bunlar yani Almanya'da bu seçim sonuçlarının kabulünü tabii isterse kabul etmesin. Yani öyle bir şey söz konusu değil de. Ama gerginliğin devamının işaretleri olarak görüyorum ben. Siz de katılıyor musunuz bu söylediklerime?
Belki hükümet kanadıyla diğer siyasi partileri ayırmakta fayda var. Tabii yıllardır süren ön yargılar, son aylarda tırmanan gerek ön yargı gerekse genellemeler ve Türkiye aleyhtarlığı çok prim yapıyor. Ve dolayısıyla böyle bir ortamda tabii medyanın yaklaşımı seçim sonuçlarına ve özellikle buradaki Türklerin yaptığı kutlamalara olumsuzdu. Ama şunu söylemek lazım. Yani sandığa giden Türkler gerek seçim süreci boyunca, gerekse seçim akşamı sonuçlar açıklandıktan sonra hiçbir şekilde bir taşkınlık ya da bir gerginlik, bir çatışma herhangi bir şey yaşanmadı. Gerek seçim süreci oldukça demokratik, olgunluk içerisinde farklı siyasi gruplar zaman zaman gerginlikler oldu konsolosluklar önünde ama hiçbir zaman bir olumsuzluk yaşanmadı. Bu kutlamalar sırasında da özellikle Kuzeyren Vestfalya'da yüzlerce kişinin ellerinde bayraklarla yürüdüklerini gördük ama yine istenmeyen herhangi bir olay yaşanmadı. Ama Alman medyasında işte neden işte buradaki Türkler neden Erdoğan'a oy veriyor, neden işte Türk bayraklarıyla böyle gösteriler yapıyorlar, acaba entegre olmuyorlar mı şeklinde yine benzer tartışmalar yaşanıyor. Burada bazı siyasetçilerin buradan kim toplamaya çalıştığını görüyoruz ama yani bunlar çok fazla hani yorum yapıldı ama çok daha fazla öne çıkmadı ve hükümetin yaklaşımını etkilemiş gözükmüyor. En azından şu aşamada çünkü yani gerek Merkel'in gerekse Dışişleri Bakanı Maas'ın yaptığı açıklamalar olumluydu ve onların da Türkiye ile ilişkileri düzeltmek istediklerini, bu geçmişteki gerginlikleri bir kenara bırakıp anlaşmazlıkları daha çok masada konuşmayı istedikleri gösteriyor. Ama bu medyanın rolü dediğiniz gibi, yani Alman medyasındaki özellikle bazı medya gruplarının negatif yaklaşımı ve bir anlamda bir kara propagandaya dönüşen eleştiriler her zaman oluyor, her medyada oluyor ama bunlar artık eleştirilerin ötesinde bazen hakarete varıyor, bazen de yalan yanlış bilgiler tersten kullanılıyor. Evet. Bunu da görüyoruz. Bunlar herhalde da vadede çok büyük bir değişim beklemesek de genel olarak havanın biraz daha farklı olduğunu söyleyebiliriz. Yani evet. Eğer önümüzdeki günlerde olumlu bazı adımlar karşılıklı olarak gelirse daha ilişkilerde bir normalleşme. Çünkü Merkel'in şunu vurgulaması çok önemli. Uluslararası alanda büyük krizlerin olduğu ve gerek Türkiye ve gerek Almanya'nın da bunlardan benzer bir şekilde etkilendi ve bir an önce birlikte hani bu konularda adımlar atma konusundaki mesajı oldukça önemli diye düşünüyorum.
Evet, evet, evet. Ben de aynı kanaatteyim. İnşallah öyle olur dediğiniz gibi.
Efendim çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz Sayın Şimşek. Almanya'dan Ayhan Şimşek, Almanya'daki seçim sonuçlarının yansımalarını aktardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet, 25 Haziran'dan itibaren Türkiye'de neler değişti Sayın Hocam? Türkiye sandığa gitti, seçimini yaptı. Bundan sonraki süreçte bizleri neler bekliyor? Öngörünüz nedir?
Valla öncelikle bir sükunet gelecek. Yani çünkü seçim dönemleri ister istemez işte seçime katılan siyasi partilerin veya kişilerin karşılıklı demeçleriyle, yaptıkları eylemlerle, mitinglerle ülkede belli bir gerginliği sebep oluyor. Çok şükür yine Türkiye'de biz tabii demokrasiyi hazmetmiş bir memleketiz esas itibariyle. Yani 1870'lerden beri seçim yapıyoruz. Dolayısıyla hani ara dönemler haricinde bu seçimler oldu. Bir de son dönemde çok seçim oldu. Yani geçen sene kamuoyu anayasa oylaması, referandum vardı. Ondan evvel işte 1 Kasım, ondan önce 7 Haziran. Yani üst üste seçimler, aslında bir seçim kültürü olan bir milletiz ve çok sevinecek bir tarafı daha var tabii. Katılım çok yüksek. Yani gerçekten Türk halkı, Türk seçmeni varlığını hissettirir şekilde sandığa gidiyor. Bu güzel bir şey. Ufak tefek bazı gerginlikler seçim günde oldu ama bundan sonra bir sükunet olacaktır. Şimdi tabii merakla bekliyoruz. Yeni hükümet sistemi şekillenecek. Henüz çünkü uyum yasaları çıkarılmamıştı. Bunların acilen çıkarılması lazım. Yeni bir hükümet kurulacak. Meclisten olmayan bir hükümet. Yani yasama organından ayrılmış bir hükümet. Yürütme ve yasamanın böyle kesin çizgilerle bir yerde ayrıldığına şahit oluyoruz. Tabii yargının durumunu henüz tam olarak bilmiyoruz. Onu da öğreneceğiz. Bir takım kurullar oluşacak. Başbakanlık lağvediliyor. Lağvedilmiş oldu zaten yani. Başbakanlığa bağlı kuruluşlar var. O kuruluşların bir kısmı nasıl konumlandırılacak, nasıl organize olacak bunları daha bilemiyoruz. Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Dolayısıyla meraklı bir dönemdeyiz şu anda. Yani bir takım öngörülerde bulunmakta hem zor hem de gereksiz. Evet. Onun için gelişmelere bakmak lazım. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşan tablo aslında Türkiye'de uzlaşı kültürünün yeniden ortaya çıktığını gösterecek. Çünkü AK Parti'nin tek başına malum yetmiyor sayısı yasa çıkarmak için. Milliyetçi Hareket Partisi devrede. Onların ikisinin birlikte yani Cumhur İttifakı olarak yasama organında etkili olacaklarını düşünüyoruz. Zaman zaman başka destekler, ayrılıklar falan da olabilir ama yani yasama organındaki bu uzlaşı kültürü Türkiye'yi biraz daha normalleştirecektir, sakinleştirecektir diye de düşünüyorum. Ondan sonra tabii yürütme ayrı bir yerde, ayrı bir yerde konumlanmış vaziyette. Yürütmenin yasamayla, yasama organıyla dirsek teması içerisinde olması mecburiyeti var. Bu sistem değişik ve deneyeceğimiz, ilk defa deneyeceğimiz bir sistem. Belki bir takım aksaklıkları da çıkabilir. Onlar da zaman içerisinde düzeltilir. O bakımdan ben iyimserim o konuda. Evet.
Buyurun Sayın Mercan.
Tabii işin dış politika yönü de önemli. Şimdi Dışişleri Bakanlığı ile biliyorsunuz Avrupa Birliği Bakanlığı birleştirilecek. Daha doğrusu Avrupa Birliği Bakanlığı eklenecek Dışişleri Bakanlığı'na. Böyle bir değişiklik de olacak. Tabii uygulamada baktığımızda hani AB Bakanlığı kurulduğunda da genel sekreterlikte önce biliyorsunuz sonra bakanlığa çevrildi. Tartışma konusu olmuştu. Hani bakanlıklar aslında icraat içindir. Şimdi Avrupa Birliği üyeliği yok bu niye diye. Hani oradaki motivasyonla beraber tabii o hani uyum süreci kapsamında ilk yıllardaki adaylıktan sonra statünün alınmasıyla beraber başlayan hani süreçte ortaya çıkmış bir sonuçtu. Ama çok aradan işte sular aktı. Özellikle motivasyon biliyorsunuz kırıldı zaten üyelikle alakalı olarak. Onun da bir yansıması olarak görülebilir. Bir de tabii işleviyle alakalı bir değerlendirme olarak da görülebilir. Şimdi bundan sonra bu yerel dinamiklere baktığımızda hani seçmenlerin tutum davranışları o sonuçları görüyoruz. Bundan sonra tabii ilişkiler nasıl seyredecek Avrupa ülkeleriyle yine oraya doğru kaymamız
nasıl
lazım.
Şekillenecek?
Nasıl şekillenecek? Orada devam mı edecek yoksa bir takım gerginlik konuları vardı biliyorsunuz ülkelerle. Onlarda değişen bir şey yok tabii yani işte terörle mücadeleden tutun da Suriye'nin geleceği işte yakın çevredeki sıkıntılar devam ediyor hala. Fakat tabii bu arada yeni hamleler de yapıldı. İşte Amerika ile ilişkiler bir tarafta işte Münbiç'teki gelişmeler, operasyonlar devam ediyor. Orada bir takım ilerlemeler varken işte Avrupa ile ilişkilere bu nasıl yansıyacak? Bunları hep düşünmek lazım. Az önce bağlantılardan da çıkarabileceğimiz sonuç temkinli yaklaşılıyor. Fakat belirsizlik yani Türkiye'nin yeni sisteminin artık görülmesi lazım, anlaşılması lazım. Ondan sonra tabii değerlendirmeler yapılacak ama o arada bir belirsizlik zaten iç kamuoyuyla da tabii onu da ilgilendiren orayla da alakalı bir yön. Dışarıyla da alakalı bir yön. Biraz böyle şüpheyle yaklaşılmasına yol açacaktır. Önemli olan işte yeni sistemin kendini bir an önce artık net bir şekilde sunup politikaların da hani devam edecek olanların yine hani devam etmesi ama değişecek olan varsa eğer bunu da bir an önce ortaya çıkarılmasında fayda var. Çünkü o belirsizlik yine gerginlikler yaratabilir. Tabii o eleştirilen hususlar yani Türkiye'nin hukukuyla ilgili işte demokrasisi vesaire bir sürü biliyorsunuz o değerler üzerinden giden değerlendirmesi var Avrupa ülkelerinin, Avrupa Birliği'nin. O kapsamda neler değişecek yoksa aynı şeyler tekrar mı edecek? Bununla ilgili yine bir sınama süreci Türkiye için. Yani bir yenilik Türkiye için sistem ama sınama süreci de aynı zamanda. Doğru. Zaten sınanıyordu. Şimdi ikili bir sınama var. Yani onu da göz ardı etmeyelim. Bunun tabii atlatılması yine karşılıklı dinamiklerle alakalı. Yani Türkiye ile de alakalı yönü tabii ki var. Avrupa ülkeleriyle kendi iç dinamikleriyle alakalı yönü de var. Bunlarla beraber bir değerlendirme yapmak lazım. Daha netleşecektir önümüzdeki tabii zamanlarda. Sistemde netleştikçe dur.
Evet, evet Sayın Hocam bakanlıkların sayısı azaldı. İşte Adliye Bakanlığı da kalkacak. Bu ne anlama geliyor? Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz sizce nasıl etkilenecek? Vallahi seçimin ben, en önemli sonuçlarından evet, biri değil evet. mi Türkiye ile AB ilişkileri?
İlk duyduğum vakit Avrupa Birliği ile ilgili olarak Türkiye'ye takılmış olan, Avrupa'da takılmış olan tavra bir cevap gibi geldi bana da. Yani Türkiye esas itibariyle Avrupa Birliği'nden resmen vazgeçmiş değil. Üyeliğin bu sürecin devam etmesinden yana olduğunu sık sık beyan ediyor yetkililer. Ancak karşı taraftaki isteksizlik, işte yani istemez tavır, Türkiye istemez tavır, Türkiye'nin de moralini bozuyor esas itibariyle. Fakat üyelik, tam üyelik bir tarafa birçok ilişkilerimiz var, devam eden ilişkilerimiz var. O devam eden ilişkilerin de Dışişleri Bakanlığı bünyesinde sürmesinde aslında bir mahsur yok. Hiçbir sakınca görmüyorum. Yani dış politikanın aslında esas odak yeri Dışişleri Bakanlığı'dır. Bunu fazla dağıtmak da aslında bazen yönetim tekniği açısından faydalı olmayabiliyor. Bu 1980'lerde başlamış bir süreçtir. Dışişleri Bakanlığı'nın bazı yetkilerinin böyle farklı kurumlara dağıtılması ve dolayısıyla koordinasyon makamı olarak da mesela Başbakanlığın olması. Bu çok faydalı olmadı Türkiye'de. Yani Dışişleri Bakanlığı'nın o geleneksel gücünü muhafaza etmesinde yarar var. Dolayısıyla herhalde belki de daha da iyi olacaktır. Biraz da tasarruf da olacaktır, biliyor musunuz? Yani birçok bakanlığın azalması bir bakıma Türkiye'nin yönetimde, yürütmede bir takım işte tasarruflara gitme eğiliminde olduğunu da gösteriyor. Yani mesela yurt dışı Türkler Başkanlığı var, biliyorsunuz, başbakanlığa bağlı. Onun için nereye bağlanacak bilmiyoruz. Yani bu, yani nereye bağlanacağı belli tabii, yürütme organı olarak Cumhurbaşkanlığı, ama adı mı öyle olacak yoksa belki de Dışişleri Bakanlığı'na bağlanacak deniyor. Yani böyle şeyler var, TİKA var, ondan sonra değişik, yani yurt dışı ile ilgili böyle bir takım kurumlar var mesela. Yine bazı bakanlıkların birleşmesi söz konusu. Mesela Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın birleşmesi söz konusu. Bunlar biraz sıkıntılı süreçlerdir. Yerleşik hale gelene kadar, oturana kadar sistem biraz zaman alır. Heyecanlı bir döneme girdiğimizi düşünüyorum. Yani takip edip göreceğiz hep birlikte.
Sezgin Bey, evet. Neler eklemek istersiniz efendim?
Yani bu çerçevede bu belirsizliklerin netleşmesi tabii önemli. Şimdi bir yandan da şöyle bir şey var. Avrupa ülkelerinde, işte hocamın da dediği gibi, yani Fransa'da yarı başkanlık modeli uygulana geldi. Yani o bir deneyim. Bir tarafta Amerika'da başkanlık sistemi var. O yani Türkiye'ninkiyle karşılaştırıldığında daha yakın, hani benzer özellikler var. Burada hani kendini özgü yaratılmaya çalışılıyor ama aslında isim kaynağı orada. Yani ona da bakmak lazım. Parlamento'nun konumu hani tartışma konusu, tamam, var, hani o korunuyor, hatta daha da yetkili kılındığı vurgulanıyor, ama uygulamada tabii nasıl olacak o süreç, yani onları biraz daha görmek lazım, çünkü uzun süre, biliyorsunuz, yani yıllarca parlamenter sistemin hüküm sürdüğü bir Türkiye, bir yönetim anlayışı. Bu hakikaten ciddi bir yenilik. Tabii şöyle bir durum da var. Şimdi ülkelerin kritik anları, işte örneğin bir mücadele döneminden geçmiştir, işte savaş olmuştur vesaire. Ondan sonra bir kurucu meclis oluşturulur, sonra bir işte rejim kabul edilir. Ondan sonra devam ettirilir, yürür. Genelde hani Avrupa örneği veya işte Amerika'daki versiyon da o gerekliliğin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Türkiye'de böyle hani gönüllü, kendi ihtiyaçlarına daha iyi cevap verecek bir sistem arayışıyla harekete geçirdi ve hükümetin bu yöndeki tercihiyle bir sonuca bağlandı. Bunu da halk da şu an destekledi ve öyle gidiyor. Yani bir kurucu meclis veya bununla ilgili bir zorunluluk aslında durumu yok. Yani o örnekler oralardan çıkmıştı. Dolayısıyla bunun yarattığı veya yaratacağı bir deneme süreci, yani değişebilir. İşte sıkıntılar olur, aksamalar olur pratikte. Şu an bağlantılı görülen bir model sunuldu bize, biliyorsunuz. İşte bir grafiği var yeni yönetim sisteminin. Orada belki yeni bağlantılar çıkar, daha alt birimlerde kurumsallaşmanın nasıl olacağıyla ilgili görüntüleri daha net alabiliriz. Büyük ihtimalle tabii benzer, o yani şu anki sistemdeki kurumların bir kısmı gene korunur, devam eder, eklemlerin işte daha üst birimlere. Bunu da öngörmek gerekiyor, ama bu geçişin hızlı olmasında fayda var. Siyasi açıdan öyle, bir de ekonomik açıdan öyle. Şimdi seçim olduktan sonra piyasalarda biraz rahatlama oldu.
Evet.
Yani kurlara baktığınızda da böyle. Neden? İşte artık belli, tamam, hükümet nasıl olacağı veya bundan sonra yönetim nasıl olacağıyla ilgili tablo ortaya çıktı. Aynen. Ama işte bu gibi belirsizlikler gene yatırımcıyı etkileyecektir. İşte ekonomiyi veya sektörün içine gelenlerini bir süre daha etkileyecektir. Bunu da göz önünde tutarak bir an önce işte bu pratiğin görülmesinde fayda var. Zaten çalışılıyor onunla ilgili hemen.
Herhalde hemen başladılar. Bugün galiba zannediyorum ilk toplantıyı yapıyor Cumhurbaşkanı.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Değerli yorumlarınız, katkılarınız için sağ olun. Efendim, konuklarımız İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Can Ünver ve Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Öğretim Üyesi Sezgin Mercan'dı konuklarımız. Konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Biz burada kalacağız. Programının bu haftalık sonuna geldik ama önümüzdeki hafta ne konuşacağımızı da sizlerle paylaşalım. 28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek AB zirvesi ve göç zirvesinden bahsedeceğiz yine konuklarımızla birlikte. Önümüzdeki hafta buluşmayı diliyoruz. Yapımcımız Nurettin Turan'dı, yapım yardımcımız Birgül Taşçı, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.